İngilizce öğrenme ve konuşma korkunuzu yenip süper sohbetler yapabilmenizi amaçlayan online eğitim platformu Cambly, mitolojik incileri sunar. Merhaba mitoloji merakları. Bu bölümde size hem eğlenceli hem bence çok öğretici bir konu seçtik. Süper gücü konuşmak olanlar. Bugüne kadar süper gücü hava olaylarını yönetmek olan Zeus'u konuştuk. Büyülü korsesi ve memeleriyle istediğini kendine aşık edebilen Afrodit'ten bahsettik. Denizlere hükmeden Poseidon'dan, güneşi oradan oraya sürükleyerek dünya üzerinde gündüz olmasını sağlayan Titan Helios'tan bahsettik. Bunlar doğaüstü, bizim kontrol edemeyeceğimiz güçler gibi görünüyor gözümüze, değil mi? O yüzden hikayeleri dinlerken ne kadar bu tanrılarla, titanlarla bir bağ kursanız da kendinizi tamamen onların yerine koyamıyor olabilirsiniz. Oysa bu bölümde size süper gücünü örnek alıp günlük hayatlarınızda kullanabileceğiniz mitolojik karakterlerden bahsedeceğim. Bu bölümde ismini duyacağınız karakterler Hermes, Odysseus ve Echo. Aslında bu karakterlerin hepsinden önceki bölümlerde bahsetmiştim ama burada biraz detaya gireceğiz. Onların süper güçlerine, konuşma taraflarına biraz değineceğiz. Şimdi onları sırayla hatırlayalım. Hermes, haberci tanrı. Ulakların ve tüccarların tanrısı. Bir anlaşmazlıkta uzlaşma sağlama yeteneği var. Şimdi uzlaşma yeteneği demişken dikkat ederseniz bir ulağın veya tüccarın bu özelliğinin olması çok kıymetlidir. Krallıklar döneminde bir ulak yani haberci, günümüzde bunların görevlerini büyükelçiler, diplomatlar, dışişleri bakanları falan yapar. Bu görevlerdeki insanlar çok kritiktir. Eskiden kimsenin doğru düzgün ikinci dili bilmediği dönemlerde ulaklar iki dil, üç dil veya daha fazlasını bilirler ve haberleri oradan oraya taşırlardı. Bir ulağın getirdiği bir habere bir kral ya da padişah çok sevinip onu konukseverlikle karşılayabilir ya da sinirlenip ulağın kellesini alabilirdi. O yüzden hem götüreceği haber hem onu anlatma şekli hem ulak için hem de iki ülke arasındaki ilişkiler için o ülkelerdeki halkların kaderi için çok kritikti. Aynı şekilde ticarette de iyi ilişkiler kurmak, kendi sattığı ürünü, hizmeti iyi pazarlayıp insanları ikna edebilmek, başarılı olabilmek için kritik bildiğiniz gibi. O yüzden Hermes her ne kadar Olimpos'un yaramaz çocuğu gibi görünse de aslında onun konuşmadaki ustalığı birçok olayda kritiktir. Şimdi onun bu sanatını kullandığı bazı olayları anlatacağım size. 1. Yüz gözlü dev Argos'ta sohbeti. Zeus'un aşklarını anlatım bölümünden hatırlayacaksınız. Zeus bir gün Io'ya aşık olur ve Hera görmesin diye onu bir ineğe çevirir. Hera bu inekten şüphelendiği için onun başına hizmetkarı yüz gözlü bir dev olan Argus'u diker. Argus gece gündüz Io'nun başından ayrılmayıp onu gözetler. Bu yüzden Io yerinden kıpırdayamaz, Zeus da onu kaçıramaz. Zeus bu işi halletsin diye Hermes'i görevlendirir. Hermes bir çoban kılığına girip onunla arkadaş olur, türlü türlü hikayeleri anlatarak onu etkiler, sonra da tatlı tatlı konuşa konuşa uykuya dalmasını sağlar ve Io'yu kurtarır. Bakın Madeline Miller'ın Ben Kirke kitabında Kirke Hermes'i nasıl anlatıyor? Hermes'in cüretine ilişkin hikayeler dinleyerek büyümüştüm. Nasıl bebekken beşiğinden kalkıp Apollo'nun ineklerini yürütüp tüydüğünü, Argos'u kandırıp bin gözünü de uykuya yatırarak bu canavar bekçiyi nasıl öldürdüğünü, taşların sırlarını nasıl kurnazlıkla söküp aldığını ve rakip tanrıların bile başını döndürüp kendi isteklerini yaptırdığını. 2. Phaenon'u ikna edişi. Hatırlarsınız Zeus canlıları yaratma görevini Titan kardeşler Prometheus ve Epimetheus'a vermişti. Bu iki kardeş hayvanları ve insanları yaratıyor ve onlara pençe, kürk, uçma becerisi gibi çeşitli beceriler bahşediyorlardı. O günlerden bir gün Prometheus Phaenon adında çok yakışıklı bir delikanlı yaratır. Ama diğer canlıları yarattığında yaptığı gibi onu Zeus'a göstermek yerine gizlemeye karar verir. Diğer yarattıklarını Zeus'a gösterir tek tek ama Phaenon'u göstermez. Ancak Eros bunu fark eder. Prometheus'u Zeus'a şikayet eder. Zeus bunu duyduğunda öfkelenir ve o genci kendisine getirmesi için Hermes'i görevlendirir. Hermes, Zeus'un bütün pis işlerinde görevli dikkat ederseniz. Hermes'in burada işi zordur çünkü her ne kadar evreni Zeus yönetiyor olsa da Prometheus bir titan. Bildiğiniz gibi titanlar çok güçlüdür. Adam canlıları yaratıyor yani daha ne olsun. Mesela Yunan mitolojisinde tanrılar insanların dualarına, tapınmalarına ihtiyaç duyuyor. Daha doğrusu ihtiyaç değil de kendilerine ne kadar çok tapınılır, ne kadar adak adanır, dua edilirse bir tanrı o kadar gururlanıyor, övünüyor. Onun popülaritesi artıyor. Dolayısıyla o tanrı daha önemli hale geliyor. Doğada her şeyin, hemen her canlının bir fonksiyonu olduğunu, fonksiyonu önem kazandıkça kendisinin de değerlendiğini düşünürseniz, mitolojinin de bir doğa dini olduğunu göz önüne alırsanız bu mantıkla uyuşuyor. O yüzden tanrılar insanların kendine dua etmesini önemsiyorlar. Evrende daha kritik bir rolde olmak için. Dolayısıyla Prometheus'un insanları yaratıyor olması tanrılar için önemli. Tüm bu sebeplerle Hermes hem Zeus'un emrini yerine getirip Phaenon'u alıp götürmeli hem de bunu yaparken Prometheus'u kızdırmamalıdır. Tabii ki Hermes usta bir konuşmacı olarak bunu başarır. Phaenon'a Zeus'a gelirse ölümsüz olabileceğini söyler ve ölümsüz olmanın güzelliklerini anlata anlata bitiremez ve onu ikna eder. Bu meseleyi de böylece halletmiş olur. 3. Prometheus'la yaptığı pazarlık. Hermes'in Prometheus'la yaptığı çok iyi bir konuşma var. Bunu dinleyince çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Olay şu, Uranüs ve Kronos'tan sonra tahta geçen Zeus için babası Kronos ve toprak ana Gaia bir kehanet ortaya atarlar. Zeus'un doğacak çocuklarından birinin tıpkı Uranüs'ün ve Kronos'un çocuklarının babalarına yaptığı gibi Zeus'u tahttan indireceğine dair bir kehanet. Zeus bundan endişelenir ve geleceği görme yeteneği olan Prometheus'tan neler olacağını öğrenmek üzere Hermes'i görevlendirir. Ancak burada da Hermes'in işi zordur. Çünkü Prometheus ateşi tanrıların evi Olimpos'tan çalıp insanlara armağan ettiği için Zeus ona çok kızıp onu Kafkas dağlarına zincirletmiş ve sonsuz bir ceza ile cezalandırmıştır. Prometheus bölümünden hatırlarsınız, her gün bir kartal gelip Prometheus'un ciğerini kemirip gidiyor, ona büyük acılar çektiriyordur. Ancak Prometheus bir titan ve ölümsüz olduğu için ciğer tekrar yenileniyor. Prometheus iyileşiyor ve ertesi gün aynı kartal gelip yine aynı işkenceyi yapıyordur. Şimdi Hermes'in bu halde işkence çekmekte olan Prometheus'a gidip Zeus'un istediği bilgiyi ondan alması gerekir. Şimdi aralarında geçen konuşmayı İngilizce bir kaynaktan çevirerek okuyacağım. Edebi İngilizceyi mükemmel çeviremiyorum maalesef ama olduğu kadar anlatmaya çalışacağım. Sana sesleniyorum zeki ve kurnaz olan. Baba yani Zeus, hangi evlilik vasıtasıyla iktidardan atılacağını söylemeni emreder. Ve bunu iyice anlat. Tam olarak olduğu gibi. Bir bilmece gibi değil. Beni çifte yolculuk yapmak zorunda bırakma Prometheus. Gördüğün gibi Zeus senin gibilerle uğraşmaktan pek memnun değil. Burada aşağılayıp üst bir tondan gelerek Prometheus'un psikolojisini zayıflatmaya oynadı Hermes. Prometheus, cesurca konuştun doğrusu. Gururla şişirilmiş konuşman ancak senin gibi tanrıların kölesine yakışır. Gençsin, tıpkı gücün kadar gençsin. Ve gerçekten de kederin erişemeyeceği yüksekliklerde yaşadığını düşünüyorsun. Burada Hermes'in alaycı ve rahat mizacına laf vuruyor. Bu tepelerden kovulmuş iki hükümdarı görmedin mi? Uranüs ve Kronos kastediyor. Üçüncüsünün, şimdiki efendinin de en utanç verici ve en hızlı şekilde yıkıma uğradığını görmek için yaşayacağım. Bu müstehcen tanrıların önünde sindiğimi mi düşünüyorsun? Hayır, hiç de değil. Geldiğin yoldan geri dön. Çünkü beni sorguladığınız hiçbir şeyi öğrenemeyeceksiniz. Prometheus, Hermes'e sert kayaya tosladığını, öyle kolay lokma olmadığını gösterdi burada. Hermes, kendini bu sıkıntılı duruma yine bunun gibi bir gururlu inatla düşürdün. Prometheus, sizin köleliğiniz için ben servetimi takas etmem. Ben yapmam bunu. Hermes, Zeus babanın güvenilir habercisi olmaktansa bu kayaya hizmet etmek daha iyi belli ki. Hala aklını başına toplamayı öğrenemedin. Prometheus, evet, yoksa senin gibi alt kademe birine cevap vermezdim. Prometheus titan olmasının verdiği güçle tanrıları ezikliyor burada. Hermes, görünüşe göre babanın talep ettiği hiçbir şeye cevap vermeyeceksin. Prometheus, evet. Doğrusu ben ona borçluyum ve bana yaptığı iyiliğin karşılığını vermeliyim. Yani sırf beni diğer titanlar gibi Tartaros'a hapsetmedi diye Zeus'un kölesi olmayacağım demek istiyor burada Prometheus. Hermes, benimle çocukmuşum gibi alay ediyorsun. Prometheus, benden bir şey öğrenmeyi umuyorsan bir çocuk, hatta bir çocuktan daha aptal değil misin? Bu zincirler çözülünceye kadar Zeus'un beni bunu söylemeye ikna edeceği hiçbir eziyet yok. Çünkü hiçbir şey onun egemenliğini kaybetmeye mahkum olduğunu söylemek için bile olsa irademi bükemez. Hermes, bak bu tavrın sana bir faydası var mı? Dikkat ederseniz konuşmaya üst perdeden giren Hermes o yolla ikna edemeyeceğini fark edince strateji değiştirdi. Prometheus, bunun böyle olacağı çok önceden belliydi ve bir faydası olmuş mu bak bakalım. Gibi bir laf ediyor burada. Tam yani umarım doğru çevirmişimdir. Yani diyor ki ben geleceği görüyorum ve bunun böyle olacağını da biliyordum. Bile bile yaptım bunu. Bak halime diyor. Yani ben bile bile Zeus'a isyan ettim. Dolayısıyla da gelecekte de ne olduğunu biliyorum ve şey yapmayacağım. Yolumdan dönmeyeceğim diyor. Hermes. İradeni bük aptal budala. Ah şu andaki acıların karşısında artık iradeni bilgeliğe bük. Yani inadın acından daha mı değerli? Biraz olgunlaş, gurur yapmak yerine acından kurtul diyor burada Hermes. Prometheus, Beni boş yere rahatsız ediyorsun. Sanki ikna edebileceğin kolay bir dalgaymışım sanıyorsun. Zeus'un isteğiyle kadınların yaptığı gibi ellerimi yukarı kaldırıp bu kadar çok nefret ettiğim düşmanıma beni bu zincirlerden kurtarması için yalvaracağımı asla düşünme. Ben buna çok, çok uzağım. Hermes, çok konuşsam da boşa gideceğini düşünüyorum çünkü benim ısrarlarım ne seni yatıştırır ne de yumuşatır. Yeni koşumlu bir tay gibi dişindeki parçayı alıyorsun ve dizginlere karşı mücadele ediyorsun. Uf, benzetmeye bakın nasıl küçümsedi. Ama bu seni öfkelendiren önemsiz bir araçtır. Çünkü budala zihniyette salt öz iradenin kendisi her şeyden daha az yarar sağlar. Yani sen bu inadını irade olarak görüyor olabilirsin ama düşünme şeklin mantıksız olduğu için irade olarak gördüğün şey sana yarar sağlamıyor, zarar veriyor diyor. Yani Prometheus gurur ve inat kartını oynarken Hermes akıl ve mantık kartını oynuyor. Ama sözlerime inanmıyorsan bile kaçıştan sonra başına nasıl bir fırtınanın ve büyük bir keder dalgasının geleceğini bir düşün. Şimdi burada tehdide başladı. İlk olarak baba bu pürüzlü uçurumu gök gürültüsü ve şimşek aleviyle yakacak ve bedenini mezara gömecek. Bu sırada bu kaya seni kucağında sımsıkı tutacaktır. Ama uzun bir süre sonra ışığa geri döneceksin. O zaman gerçekten de Zeus'un kanatlı tazısı, yırtıcı kartal, bütün gün boyunca davetsiz bir ziyafete gelen vahşi bir iştahla vücudunu lime lime büyük parçalara ayıracak ve kararana kadar karaciğerini kemirerek doyacak. Bir tanrı senin dertlerini üzerine almış gibi görünene kadar ve kendi öz iradesiyle Hades'in güneşsiz diyarına ve Tartaros'un karanlık derinliklerine inene kadar bu ıstırabın hiçbir terimine bakma. Bu nedenle şimdi bu tavsiyeyi al. Çünkü bu sahte bir övünme değil. Çünkü Zeus'un ağzı yalan söylemeyi bilmiyor, her dediğini yapar. Mantıklı şekilde derinlemesine düşün ve inatçılığı asla akıllıca öğütten daha iyi görme. Burada Kora girer ve şöyle der. Bizce Hermes zamansız konuşmuyor. Çünkü inatçılığını bir kenara bırakıp bilgeliğin iyi öldüğünü aramanı söylüyor. Bu tavsiyeyi dinle. Bilgenin hatada ısrar etmesi utanç vericidir. Bakın Koro ikna olmuş Hermes'in dediklerine. Prometheus, bu benim için yeni bir haber değil doğrusu. Bu adamın böyle gürültülü şekilde ilan ettiği bir mesaj değil. Hermes'i laf salatası yapmakla, şaşalı laflarla kendini akıllı göstermeye çalışmakla eleştiriyor burada. Düşmanın düşmandan acı çekmesi bir rezalet değil. Bu nedenle şimşeğin çatallı kıvrım başıma dökülsün ve gökyüzü gök gürültüsü ve vahşi rüzgarın yıkımıyla sarsılsın. Hermes, işte bunlar aklı yitirmiş kişilerin düşünceleri ve sözleridir. Bu dediğinin çılgınlıktan ne farkı var? Ama ne olursa olsun onun ıstırabına sempati duyan sizler buradan hemen gidin ki gök gürültüsünün amansız kükremesi duyularınızı sersemletmesin. Bu konuşmayı burada bırakalım. Burada Prometheus akıl almaz şekilde inatçı olduğundan zaten geleceği görüyor yani o yüzden de ona göre inat edebiliyor. Ve Zeus'un yönetim tarzına nefret ettiğinden zaten ikna olması mümkün değil ama takdir edersiniz ki konuşma çok iyiydi. 4. Kadmus'a harmoniyi istemesi. Şimdi uzun uzun hikayelerini anlatmayacağım ama kısaca Kadmus, Tebai şehrinin kurucusudur. Şehri kurup adamlarını bir pınardan su almaya gönderir ama adamları geri gelmez. Onları merak edip bakmaya giden Kadmus bir de ne görsün? Pınarı bir ejderha korumaktadır ve görünen o ki bu ejderha Kadmus'un adamlarının hepsini mideye indirmiştir. Adamları için duyduğu üzüntüyle Kadmus bu ejderhayı öldürür. Bakın o kadar adamın baş edemediği yaratığı tek başına öldürdü. O kadar güçlü yani. Ancak gelin görün ki bu ejderha savaş tanrısı Ares'in oğludur. Tabi Ares oğlunun öldürülmesine çok öfkelenir ve Kadmus'un da bir bedel ödemesi gerekir. Ceza olarak 5 yıl Ares'e kölelik yapar. Cezası bittiğinde de Zeus ona eş olarak güzeller güzeli harmoniyi istemesi için Hermes'i görevlendirir. Hermes de kızı oğlanı ister, ikna eder ve alır. 5. Atina'yı Poseidon'un öfkesinden kurtarması. Biliyorsunuz Athena ve Poseidon Atina'nın koruyucu tanrısı olmak için yarışmışlardı ve halk Athena'yı seçmişti. Önceki bölümlerde anlatmıştım. Athena şehre zeytin ağacı hediye ettiği için halk onu seçmişti. Bu olaydan sonra Poseidon Atinalıları çok kızar ve üzerlerine korkunç bir sel göndererek şehri yerle bir etmeye kalkar. Boşuna Olimpos'un kabadayısı demiyorum yani Poseidon'a. Ama bunu gören Hermes hemen olaya el koyar ve bunu yapmaması için onu ikna eder. O yüzden Atinalılar Hermes'e çok şey borçlu. En ünlü caddelerinden birinin adı da şu an Hermes. Oradan geçerken Instagram'da paylaşmıştım. Hikayenin devamında bazı söylencelere göre Athena Poseidon'a bir güvercin aracılığıyla bir zeytin dalı göndererek barış teklif etmiştir. Zeytin dalının barışı temsil etmesi oradan gelir ama bana pek Atinalık bir hareket gibi gelmiyor bu. Çünkü tanrılar genelde bir savaşı, bir yarışı kazandıklarında yenilen tarafa üzülüp böyle tatlı hareketlerde bulunmazlar. Yani tam tersi alay filan ederler. Ama neyse böyle de bir mit var bilin. 6. Amfion ve Zetus'u kral dedeleri Laikus'u öldürmemeleri için ikna etmek. Amfiyon ve Zetus, Zeus'un o dönemki Tebai kralının kızı Antiope'den yaptığı yarı ölümlü oğullarıdır. Antiope, Zeus kendisine tecavüz ettikten sonra başka bir ülkeye kaçar ve oranın kralıyla evlenir. Ancak Tebai kralı, bu kralın Nikteus ya da Lycus olduğu söyleniyor, ben Lycus diyeceğim, kızını oradan kaçırır ve cezalandırmak için Tebai'ye geri getirir. Ancak onlar yoldayken Antiope doğum sancısıyla kıvranmaya başlar ve ikiz çocukları Amfiyon ve Zetus'u doğurur. Ama kral babası kurda kuşa yem olsunlar diye torunlarını Kitairon dağına terk eder. Tebai'ye vardıklarında da Antiope'yi yeni karısı Dirke'ye eti senin kemiği benim diyerek bırakır ve kötü kalpli Dirke tam o eski Türk filmlerinde gördüğümüz kötü cici anne acımasızlığıyla Antiope'ye kan kusturur yıllarca. Bir gün Antiope Dirke'nin zulmünden kurtulmayı başarır ve Kitairon dağına gidip çocuklarını bulur. Onları anneleri, yani çocuklar hala orada bu arada dağda ne yapıyorlarsa artık. Onları anneleri olduğunu ikna eder ve hikayeyi baştan sona anlatır. Annelerinin çektiklerini çok üzülen çocuklar gidip Dirke'yi bulur ve saçlarını bir boğanın boynuzlarına takarak onu sürükleyip öldürürler. Tebai'yi işgal edip yönetime el koyarlar ve az kalsın dedelerini de öldürecekken Hermes onları bunu yapmamaya ikna eder. Ki aileden birini öldürmek büyük günahtır biliyorsunuz. Yaparsanız erinyeler sizi çıldırtana kadar takip eder ve size işkence ederler. Ve Hermes aynı zamanda kralı da tahtı bu çocuklara bırakmayı ikna eder. Böylece yine arayı bulup ortalığı yatıştırır. 7. Güneşi ters yönde gitmeye ikna etmek. Şimdi bu hikaye biraz karışık ve aslında önemli bir hikaye. Biraz karışık ve farklı versiyonları var, o yüzden iyi dinleyin. Bu hikaye adından da anlaşılacağı üzere çok ilginç ve dehşet verici. Şimdi kısaca anlatayım. Atreus ve Thyestes adında iki kardeş var. Bunlar kral olmak için sürekli kendi aralarında çekişirler. Yani babaları da hayattayken çekişirler. Ve hatta küçük kardeşlerinin de ölümüne sebep olurlar. Argos krallığını ele geçirirler. Ama çok ciddi baba bedduası almışlardır. Ve baba bedduası tutar derler, dikkat. Thyestes hükümdarlığın sembolü olan altın kuzuyu çalar. Ondan sonra Atreus'u oyuna getirir. İşte kuzuyu çaldım, işte kuzu bana geldi. Dolayısıyla krallık benim falan diye. Bu arada Atreus'un karısını da ayartır. Ancak Thyestes'in oyunu sonradan ortaya çıkar. Dolayısıyla kaçmak zorunda kalır. Kaçarken de Atreus'un ayarttığı karısını ve oğlunu da yanına alır. Çocuğu yıllarca kendi çocuğu gibi büyütür. Yıllar sonra çocuk büyüyünce onu Atreus'u, yani öz babasını öldürmeye yollar. Ama kimse onun Atreus'un çocuğu olduğundan haberdar olmadığı için Atreus öz oğlunu öldürür. Bakın babalarının ahı nasıl çıkmaya başladı. Ama daha bitmedi. Bir gün Zeus Hermes'e der ki Atreus'a git ve onu krallığı kardeşini bırakması için ikna et. Hermes onunla konuşur ve Atreus eğer güneş ters yönde hareket ederse krallığı kardeşine devredeceği konusunda Hermes'le anlaşır. Şimdi bakalım Hermes bunun olmasını nasıl sağlayacak? Atreus Thyestes'e haber yollar ve gel ortalarda sefil sefil dolaşma, eski anlaşmazlıkları unutalım, krallığı paylaşıp gül gibi yaşayıp gidelim diye numara yapar. Thyestes'i ve çocuklarını krallığına davet eder. Onları ağırlarken bir yolunu bulup bir ara çocukları babalarının yanından ayırır ve onları kestirir. Akşam ziyafetinde de Thyestes'e yedirir. Thyestes yani böyle bayağı bir yedikten sonra böyle yer işte etleri falan, karnı doyar. Ondan sonra benim çocuklarım nerede diye böyle bir aklına gelir. Tam o sırada böyle Atreus masanın altından başka bir kap çıkarır ve işte burada der, orada çocukların işte başları, elleri, ayakları falan vardır ve tabii ki Thyestes dehşete kapılır. Tam bu sırada gördüklerinin korkunçluğundan güneş titanı Helios bile çok üzülür, yani nefret eder bu gördüğü iğrenç şeyden. Biliyorsunuz Helios dünya üzerinde olup biten her şeyi görür. O yüzden bu gördüklerine dayanamaz ve yoluna devam etmez. Güneşi geriye doğru çekerek evine döner. Güneş ters yönde gittiği için de Atreus krallığı Thyestes'e bırakmak zorunda kalır. 8. Kalipso'yu Odysseus'u serbest bırakmaya ikna etmesi. Kalipso bölümünden hatırlayacağınız üzere nimfa Kalipso Odysseus'a aşık olmuştu ve onun adadan gitmesine engel oluyordu. Odysseus 7 yıldır bu adada hapis gibiydi. Hermes Kalipso'yu ikna etmek için gelince Kalipso onu tanır ve sorar. Buradaki görevin nedir merak ediyorum altın asalı Hermes. Buraya sık gelmesen de onurlu ve hoş bir misafirsin. Aklından geçeni söyle. Yapabileceğim bir şeyse yapayım. Bunları söylerken bir yandan tanrılara layık bir ziyafet masası hazırlayıp nektar ve ambrosya ikram eder. Nektar tanrıların içeceği, ambrosya da yiyeceği. Hermes yiyip içtikten sonra Kalipso'ya cevap verir. Sana bütün meseleyi dürüstçe anlatacağım. Buraya gelmemi emreden Zeus'tu. Burada yanınızda Priamos kasabası çevresinde savaşan diğerlerinden daha şanssız bir adam varmış. Onu hemen salıvermen gerekiyor çünkü onun hayatı burada bitmek üzere tayin edilmemiş. Onun kaderi kendi ülkesine dönmek ve akrabalarını tekrar görmek. Duyduklarıyla çılgına dönen Kalipso ürperir ve hızlı hızlı konuşmaya başlar. Siz tanrılar merhametsizsiniz. Diğer tüm varlıkların ötesinde küskünsünüz. Bir tanrı çakılık değiştirmeden bir erkeği yatak arkadaşı kocası yaparsa kıskanırsınız. Ama dediğin gibi Zeus bir amaç belirliyse kimse onu engelleyemez. Eğer onun emri böyleyse bırakın adam gitsin Çorak Denizi'nin üstünde nereye isterse oraya. Hermes, öyleyse gitmesine izin ver ve Zeus'un öfkesini dikkate al. Yoksa sonra rahatsız olursun diye tehdit ederek oradan ayrılır. Kalipso Odysseus'u serbest bırakır, hatta bildiğiniz gibi evine sağ salim ulaşması için ona yardım eder. 9. Psike'nin Afrodit'in evine geri dönmesini sağlamak. Psike ve Eros bölümünden hatırlayacağınız üzere Psike Eros'un sevdiceğidir ve Afrodit ona hizmetçilik yaptırır. Hatırlamayanlar bölümü tekrar dinlesin. Eros ve Psike'nin ilişkisi Afrodit'in onaylamadığı bir ilişkidir. Afrodit de olsan kaynanalık yapıyorsun demek ki. Neyse sonunda bir gün Psike ortadan yok olur. Afrodit her yerde onu ararken Hermes'ten yardım ister. Hermes Psike'nin adını ve onu tanımlayan bazı özellikleri her yerde ilan eder ve şöyle der. Eğer biri bu kızı Afrodit'in Psike adlı hizmetçisini getirir veya onun gizli yerini gösterebilirse, ödül olarak Afrodit'in kendisinden 7 tatlı öpücük ve ek olarak okşayan diliyle verilen ballı özel bir öpücük daha alacaktır. Hermes bu duyuruyu yaydıktan sonra erkekler arasında inanılmaz bir rekabet çıkar. Afrodit'i öpmenin hayaliyle yanıp tutuşan adamlar her yerde yana yakıla Psike'yi arayıp yaka paça onu Hermes'e getirmenin yollarını ararlar. Psike erkeklerin geldiği bu halden öyle korkar ki kimse onu bulmadan kendi rızasıyla Afrodit'in evine döner. Görüyorsunuz Hermes hiç kendini yormadan verilen görevi yerine getirdi. Doğru cümleleri kurup doğru ödülü koyarak kendisi yerine başkalarının işi yapmasını sağladı. İşte iyi konuşmak bu kadar önemli olabiliyor. Bence iyi konuşmanın iki ana unsuru var. Bir, hangi kitleye nasıl hitap edeceğini bilmek ve IQ'nu kullanarak insanları etkilemek. İki, konuştuğun dili iyi kullanabilmek, onda akıcı olabilmek. Birincisini geliştirmek, yani etkileyici konuşabilmek için insanları iyi gözlemlemek, nelerden etkilendiklerini anlamak, çok okumak, tartışmak, konuşmak, hayatı anlamak gerek. İkincisi içinse, yani konuştuğun dili iyi kullanabilmek içinse o dile hakim olmak ve bol bol pratik yapmak gerek. Müsaadenizle hikayeye birkaç saniye ara vereceğim. Çünkü bu bölümü sponsor olup sizle kurduğumuz bu entelektüel komüniteyi genişletme yolunda bana destek olan ve her birimizin kendini geliştirmesine destek olmak isteyen Cambly'ye teşekkür etmek istiyorum. Beni Instagram'dan takip edenler bilir, Türkçe kaynakları ek olarak kendimi geliştirmek için yabancı kaynakları da takip ediyorum. Ki mitolojik kitapların bazılarının zaten Türkçesi bile yok. Ve ara ara Instagram'da da yabancı kaynaklardan ve hesaplardan paylaşımlar yapıyorum. Bazılarınız bu paylaşımları İngilizce diye isyan ediyor. Ama daha fazla kaynağa ulaşıp dünyaya açılabilmek, dünya insanı olabilmek için İngilizce konuşmamız gereken ortamlarda sadece derdimizi anlatabilecek seviyede değil de Hermes gibi kendimize güvenerek konuşabilmemiz için bu dili iyi öğrenmemiz kritik. O yüzden Cambly ile beraber size İngilizce öğrenmeye başlama veya pratik yaparak konuşmanızı geliştirmede destek olabilirsek ne mutlu. Cambly, iki eski Google mühendisi tarafından geliştirmiş bir uygulama. Ana dili İngilizcesi olan eğitmenlerle 7/24 istediğiniz zaman görüntülü ders yapabiliyorsunuz. Bence en süper yanı da dersi alacağınız kişiyi profiline bakıp özgeçmişini, tecrübelerini, ilgi alanlarını bilerek seçebiliyor olmanız. Eğer "Ay Pandora, hep duyuyorum da bir türlü deneyemedim şunu" diyorsanız bunu bir işaret olarak görüp hesap oluşturup mitoloji kodunu girerek ilk dersiniz ücretsiz alıp deneyebilirsiniz. Hatta linkini de bölümün açıklamasına bıraktım. Eğer denerseniz ve tecrübenizi benimle Instagram'dan paylaşırsanız çok mutlu olurum çünkü merak ederim. Hermes'in hitabetteki ustalığını bayağı konuştuğumuza göre şimdi de bu konuda öne çıkan diğer karakterlere biraz değinelim. Odysseus'a devam edelim. Odysseus İthaka kralı. Kıvrak zekasıyla tanrıça Athena'nın göz bebeği. İkna kabiliyeti inanılmaz yüksek bir hitabet ustası. Ona özel bir bölüm de yapmıştım hatırlarsınız. Cadı Kirke'yi kendine nasıl aşık etmişti? Domuza çevirdiği adamlarını normale döndürmeye nasıl ikna etmişti? Biliyorsunuz. Bakın tanrıça Athena bile Odysseus'a nasıl sesleniyor? Bin bir türlü düzeninde aşmak için seni bir tanrı bile çok kurnaz ve düzenbaz olmalı. Seni Hızır, seni cin fikirli, yalana dolana doymaz senin. Kendi yurdunda da mı vazgeçmeyeceksin sen, çocukluğundan beri sevdiğim bu uydurma masallardan? Bırakalım bunları artık, düzenden anlarız ikimiz de. Düşüncede ve sözde en ustası sensin bütün ölümlülerin. Ben de aklım ve düzenlerimle övünürüm tanrılar arasında. Şimdi Odysseus'un hitabet gücünü birkaç hikaye üzerinden konuşalım. 1. Agamemnon'un kızını kurban etmeye ikna etmesi. İfigenya bölümünden hatırlarsınız, tam Truva Savaşı'nı başlatmak için yola düştüklerinde Agamemnon'un Artemis'e yaptığı bir saygısızlık yüzünden rüzgarlar durmuş ve gemiler hareket edememişti. Artemis, ancak Agamemnon İfigenya'yı kurban ederse onu affedip rüzgarları serbest bırakacağını söylemişti. Agamemnon tabii bir baba olarak bu dehşet verici fikre önce karşı çıkmıştı. Ama Odysseus onu Artemis'in bitmek bilmez öfkesinden kurtulmanın tek yolunun bu olduğuna. Zaten Artemis zarar vermese bile eğer Agamemnon bu yüzden savaştan vazgeçerse şu an orada bulunan onca öfkeli adamın ortalığı dağıtıp onu krallığından edebileceğini. Dolayısıyla kızını kurban etmenin çok mantıklı olduğuna ikna etmişti. 2. Truva Savaşı'nın başında Truva Kralı Priamos ve karısı Kraliçe Hekabe ile yaptığı pazarlık. Savaşın hemen başında belki olay kan dökülmeden hallolur diye Odysseus yanına Menelaos ve Akileus'u da alarak karşı tarafa pazarlığa gider. Ve yine çok sakin ve zekice konuşur. Hatta bunu Netflix'teki Truva dizisinden alıntılayarak size dinletmek istiyorum. Odysseus: Kral Agamemnon şunu anlamanızı ister ki amacını destekleyen büyük bir ordu gücüne sahip. Kraliçe Hekabe. Kraliçe Helen'in konuğumuz olarak burada kalmak istediği aşikar. Agamemnon'un kan dökmek gibi bir arzusu olmadığına eminim. Odysseus. Leydim. Kan çoktan döküldü zaten. Kral buraya gelirken tanrıları mutlu etmek için kendi kızını kurban etti. Kral Priamos. Öz evladını mı? Öldürdü mü? Menelaos. Hem de kendi elleriyle. Odysseus, o yüzden umarım şunu anlarsınız ki barış şartlarımız pazarla açık değil. Kraliçe Hekabe, şartlarınızı söyle. Odysseus, Sparta kraliçesinin derhal kocasına iade edilmesi. Kral Priamos, geri dönmek istemiyor. Odysseus, saygısızlık etmek istemem Kral Priamos ama onun ne istediği bizi ilgilendirmiyor. Kral Priamos, sizin olsun. Odysseus devam eder. Kral Menelaos'a yapılan bu hakaret karşılıksız kalmamalı. Kral Priamos, tüm hediyeleri geri yollar, telafisini yaparız. Odysseus, bunlar Kral Agamemnon'un talepleri. Dardanel Boğazı, yani Çanakkale Boğazı. Kontrolü sizde. Her kargodan, her gemiden vergi alıyorsunuz. Kral Priamos, bu bir şaka mı? Odysseus, sizi temin ederim ki değil. Kral Priamos, bu bizi mahveder. Odysseus, birkaç yıl zorluk çekersiniz hepsi bu. Dersinizi almış olursunuz. Kral Priamos, anlıyorum. O yüzden mi buradasınız? Ekonomimizi mahvetmek için mi? Menelaos, şerefimi hakaret ettiğiniz için buradayız. Odysseus, aceleci davranma. Kral Priamos, şehrin için en iyi seçeneği düşün. Bu pazarlığın devamında Truva tarafı iyice öfkelense de Odysseus yine bütün sakinliğini korur ve kimse bu savaşı istemiyor, sakin olun ve bilgece düşünün diye giderek yine kral ve kraliçeyi sakince ikna etmeye çalışır. 3. Komutan Tersites'i küçük düşürmesi. Truva Savaşı sırasında bir gün akılların tarafında olan başarılı komutanlardan Tersites, Agamemnon'un düşüncesizlik ve açgözlüklerinden sıkılır ve şöyle isyan eder. Yine mi bir isteğin var Atreus oğlu? Barakaların tunçla kadınla dolu. Bir kenti alır almaz biz akalar onları sana verdiydik ilk önce. Bir de altın mı ister yoksa canın şimdi? Tutup getirelim Troyalılardan birini. Gelsin babası, kurtulmalık versin sana, altınlar versin sana, öyle mi? Taze bir kadın mı istersin yoksa düşüp kalkmaya, bütün gözlerden uzakta, kapatmaya kendine? Baş bulsun. Yakışık almaz akaoğullarını yıkıma sürüklemen. Size diyorum akaoğulları, hey! Akaoğulları denmez size artık. Aka kadınları demeli. Sizi aşağılık herifler sizi. Hadi yurda dönelim gemilerimizle. Tek başına bırakalım Troya'da onu. Otursun onur payının üstüne. Yardım etmeyelim de görsün sonunu. Saygısızlık etti Akileus'a, en üstün yiğidimize. Aldı onur payını, yoksun bıraktı onu. Akileus'un içinde büyük bir kin yok yine de. Hem o gevşek davranmasaydı sana Atreus oğlu, bu senin son küfrün olurdu ona. Bunun üzerine Odysseus tüm ordunun gaza gelip Tersites'in isyanına katılmasından endişelenir ve söze karışır. Gür sesli bir sözcüsün ama boşuna. Gevezelikten başka bir şey değil yaptığın. Bir daha tek başına krallara çıkışmaya kalkma. Senden aşağılık tek yaratık yok bence Atreus oğulları ile İlyon'a gelenler arasında. Çok iyi edersin kralları diline dolamasan, sövüp saymasan bir teviye, dönmemize ön ayak olmasan. Bilemeyiz bütün bu işler nasıl olacak. Akaoğulları iyi mi dönecekler, kötü mü? Sen tutmuş sövüp sayıyorsun Atreus oğlu Agamemnon'a, erlerin güdücüsüne. Argoslu yiğitler ona armağanlar verdiler diye. Hem çatıyor hem ağız kabalığına boğuyorsun işi. Baksana diyeyim, bu dediğimde olacak hani. Böyle zıpırlık eder görürsem seni bir daha. Varsın Odysseus'un omuzları üstünde durmasın başı. Bana bir daha Telemakos'un babası demesinler. Tutup anadan doğma etmezsem seni çırılçıplak, ayıp yerlerini örten gömleğini çıkarmazsam sırtından. Adam akıllı pataklamazsam seni, göndermezsem tezgiden gemileri ağlaya ağlaya. Böyle dedi, değneğiyle sırtına omuzlarına vurdu. Tersi tes oldu iki büklüm, gözlerinden yaşlar aktı tane tane. Burada aslında ters ses doğru bir şey söylüyor. Agamemnon açgözlülüğü yüzünden ona buna saldırıyor. O kadar krallığın bilişiminden oluşan orduda eşitsizliğe sebep oluyor, huzursuzluğa sebep oluyor ve artık göze batıyordur. O yüzden artık ters ses isyan eder. Ama Odysseus da ordu zaten hani kaç yıldır savaşarak tükenmenin eşiğine geldi. Bir de bu isyana katılmasın ki kendi içlerinde bölünmesinler diye ters sesi aşağılar, küçük düşürür. Yani bu konuşmayı, bu isyanı önemsiz hale getirir, gülünç hale getirir. Yani yılanın başını çok büyümeden ezer. Bu konuşmayı dinleyenler Odysseus'tan bir kez daha etkilenirler ve Odysseus çok zeki bir adam, çok iyi öğütler veriyor, savaşı çok iyi yönetiyor diyerek kendi aralarında Odysseus'u övmeye devam ederler. 4. Truva Savaşı'nın Agamemnon'u ve Ak ordusunu biraz daha kalmaya ikna etmesi. Truva Savaşı'nın 9. yılında Helen'i almak için şehri kuşatan Ak ordusu artık bu savaştan çok yorulmuştur ve hem krallar hem askerler evlerini çok özlemiştir. Agamemnon bile pes edip savaşın sonunu getirmeden ülkesine geri dönmeyi kafaya koyduğunda önce Hera Athena'yı kışkırtır, hayır savaşı kazanmadan dönmesinler diye. Çünkü Hera Akaların tarafında, Truva'nın yok olmasını istiyor. Athena da koruyucu tanrısı olduğu Odysseus'u kışkırtır ki Odysseus en başta bu savaşa katılmak bile istemiyordu hatırlarsanız. Ama Athena onu kışkırtınca karşı gelemiyor ve şu konuşmayı yaparak Agamemnon'u ve tüm orduyu kalıp biraz daha savaşmaya ikna eder. Ey kral! Atreus oğlu, ölümlü insanlar arasında seni onursuz görmek ister akalar tam şu sıra. Güzel surlu İlyon'u almadan dönmeyiz diye at besleyen Argos'tan çıkarken verdikleri sözü tutma hiç niyetleri yok. Yurda dönmek için ağlayıp dururlar bak işte ufak çocuklar gibi, dul kadınlar gibi. Ama bıkmamak da insanın elinde değil. Bu işte öyle zor bir iş ki hani. Köpüren taşan bir denizde sağlam gemisini kasırgaların alıkonmasına bile dayanamaz. Patlar karısından bir ay uzakta kalan adam. Biz buraya geleli yıllar döne döne 9'a vardı oysa. Gemileri yanında bunalan akalara ne demeye hakkım var? Ama bunca yıl kalıp boş elle dönmek yakışık almaz bize. Azıcık daha kalın, dayanın dostlar. Bakalım kalkasın dedikleri gerçek mi değil mi? Hep hatırlarız onun dediklerini. Tanık olun ölüm tanrılarını görmeyen sizlerde. Priamos'la Troyalılara yıkım getirmek için Aulis'te gemilerin toplandığı günün ertesi, daha ertesi günü kutsal sunaklarda bir kayanın çevresinde güzel bir çınar ağacının altında ölümsüzlere kusursuz kurbanlar kesiyorduk hani. Ağacın altında duru bir su akıyordu. Büyük bir belirti göründüydü işte o zaman. Olimposlu Tanrı'nın gün ışığına saldığı korkunç bir yaratık sunağın altından çıkıp yürüdüydü çınara doğru. Sırtı kıpkırmızı bir yılan. Orada ufacık serçe kuşları vardı, yavrular, minnacık. Yapraklar altında büzülmüşlerdi en yüksek dalında çınarın. Hepsi 8 taneydiler. 9.'ları da yavrulayan anaydı. Bağırışan yavruları yutuverdiydi yılan. Döndü durduydu anıları yana yana. Yılan çöreklendiydi önce. Sonra dikilip yakaladıydı çırpınan kanadından. Serçe yavrularıyla analarını yutunca böylece onu var eden Tanrı bir anda yok ettiydi. Niyetini gizleyen Kronos oğlu taş yaptıydı onu. Hepimiz donup kaldıydık boğulan bitene. Şölene nasıl karışmıştı bu belirtiler? Kalkas oracıkta yorumladı. Dediydi ki ne diye öyle kala kaldınız gür saçlı akalar. Akıllı Zeus'un gösterdiği büyük bir belirti bu. Uzun zaman sonra gerçekleşecek ama akıldan çıkmayacak hiçbir zaman. Serçe yavrularıyla anaları nasıl yuttuysa bu yılan onlar 8 taneydiler. 9.'ları da yavrulayan anaydı. İşte tıpkı onlar gibi biz de savaşacağız orada 9 yıl. Alacağız o koca ili 10. yılda. İşte Kalkas böyle konuştu. Doğru çıkıyor bunlar bugün. Kalın güzel dizlikli akalar kalın burada. Priamos'un ilini alacağımız güne dek. Böyle dedi o, gürledi Argoslular bir ağızdan. Tanrısal Odysseus'u öven akaların naraları gemilerin dört bir yanından çın çın çıtladı. Ajax ile yarışması. Bu galiba Ay 7'ye dokunuyor mu? Ben Ajax diyeceğim.
Bildiğiniz gibi Truva Savaşı'nda yarı tanrı Akileus, namı diğer Aşil, ölür. Çünkü ölümlü olan tek yeri Aşil tendonu dediğimiz yerdir. Ve Truva Prensi Paris, tanrı Apollo'nun desteğiyle onu tam bu zayıf noktasından okla vurarak öldürür. Savaş bitip Akileus gömüldüğünde Akileus'un zırhının ve kalkanının kime verileceği konuşulur. Çünkü bunlar çok değerlidir. Olimpos dağında demirci tanrı Hephaistos tarafından dövülmüştür. Üzerinde dünya, gökyüzü, güneş, deniz, ay ve takım yıldızları vardır. İşte altın tarafları vardır, gümüş tarafları vardır. İki güzel şehir ve burada yaşayan insan tasvirleri, bir bağda üzüm toplayanlar, dans eden kadın ve erkekler gibi birçok figür bulunur üstünde. Çok gösterişli bir kalkandır. Akileus'un annesi tanrıça Tetis, kalkanın en büyük Yunan kahramanı kimse ona verilmesini söyler. Bunun üzerine akalar en büyük kahramanın kim olduğuna karar vermek için bir konsey toplarlar. Ajax ve Odysseus en büyük Yunan kahramanı unvanını almak için adaylıklarını koyarlar. Ajax, hatta kendisine aslında büyük Ajax denir. O bir prens ve çok iyi bir savaşçıdır. Ajax konseyde Truvalılara karşı nasıl kahramanca savaştığını, gemileri Hektor'dan nasıl koruduğunu, onun ordusunun ne kadar kötü bir bozguna uğrattığını filan anlatır. Zırh benim hakkım der. Ama kurnaz Odysseus konseyin ağzından girer, burnundan çıkar ve onları zırhı kendisinin hak ettiğini ikna eder. Odysseus da bir kral olduğu için aynı zamanda bir savaşçıdır. Truva'da da savaşmıştır. Doğru ama aslında Ajax kadar usta bir savaşçı değildir. Odysseus'un asıl gücü dilidir, konuşma yeteneğidir, savaşı değildir. Yani aslında kalkanı Ajax hak etmektedir. Ama demek ki böyle ortamlarda dil gücü kas gücünü alt edebiliyormuş. Konsey kararını Odysseus'tan yana kullanınca Ajax yapılan bu haksızlığa o kadar öfkelenir ki kafayı yer. Odysseus, Agamemnon, Menelaos ve kararı veren komutanlar sanarak bir sürüyü öldürür. Sonra onların sadece hayvan olduğunu, sandık işler olmadığını fark edince utancından yerin dibine girer, iyice delirdiğini fark eder ve Hektor'un kılıcıyla kendini öldürür. Böyle de gururlu bir insan. Odysseus öyle bir konuşma ustası ki bugün hala konuşmayla hitabetle ilgili birçok alanda onun adı kullanılıyor. Mesela Odise diye bir etkinlik var. Burada her yıl farklı ülkelerde konuşma ve dil workshopları yapılıyor ve iyi bir konuşmacı nasıl olunur bununla ilgili atölyeler düzenleniyor. Kapatmadan son olarak başka iyi bir konuşmacı ama hüzünlü bir hikayesi olan Eko'dan bahsedelim. Eko bazılarına göre intikam tanrıçası Nemesis'in kızıdır, bazılarına göre bir orman perisidir. Onun hikayesini podcast'te Narsisus ve Eko bölümünde anlatmıştım, o yüzden detayına girmeyeceğim. Sadece hatırlatmak istiyorum. Eko'nun bir sürü kendisi gibi peri kız kardeşi vardır ve Zeus onlarla flört etmeyi, takılmayı çok sever. Zeus onun kız kardeşleriyle takıla dursun, Eko da o sırada Hera'yı oyalar ki acaba Zeus kimle nerede ne karıştırıyor diye Hera ortalarda dolaşıp onu yakalamasın. Çünkü biliyorsunuz Zeus onu aldattığında Hera yakalarsa Zeus'u değil karşı taraftakileri cezalandırıyor. O yüzden Zeus kardeşleriyle kırıştırırken Eko Hera'nın ağzından girer, burnundan çıkar, onu saatlerce lafa tutar, hikayeleri anlatır falan filan. Ancak bir gün Hera bu kız niye beni sürekli boş boş lafa tutuyor, var bunda bir madilik diye düşünür ve Eko'nun gevezeliğinden kurtulup Zeus'u iş üstünde basar. Dolayısıyla kendisiyle sohbet etmeye çalışıyor gibi görünen Eko'nun da bu işin bir parçası olduğunu anlayınca çok kızar, Eko'yu cezalandırır. Bundan sonra asla konuşamayasın, sadece duyduğunu tekrar edesin diye onu lanetler. Hikayenin gerisini zaten biliyorsunuz. Eko Narsisus'a aşık olur ama lanetten dolayı onunla konuşamaz. Sadece onun sözlerini tekrar eder. Eko yapar yani. Ve Narsisus onu fark edemediği için yanlışlıkla öldürür. Yani eğer kendi cümlelerinizle konuşmayı bilmiyorsanız, sesinizi duyuramıyorsanız yok olmaya mahkumsunuz diyor mit. Doya doya ve tüm tarzınızı yansıtarak konuşabilmeniz dileğiyle.